Ayrım 5. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 63. 3. Bölüm. Enstitüyü bitirdikten sonra köyüme atadılar. Köyde bir eğitmen vardı. Anıları bol olsun, çalışkan bir adamdı. Köylüyle arası hiç iyi olmamış, öğrencilerin devamını sağlayamamış. Hep yasal yola başvurmuş, olmamış, arası açılmış köylüyle. Söylentiler başlamış ben gelmeden, çocukların hepsini okula alacakmış, büyükleri bile okutacakmış diye herkes çocuğunu okula göndermemek için elinden geleni yapıyor. Köyümde göreve başladığımda taştan çamurdan yapılmış, üstü kireçle sıvanmış iki derslikli bir okul vardı. Bir lojman yapılıyordu, onun inşaatı da yarım. Bu lojmanda ben oturacağım. Köy yoksul mu yoksul, yaş yağmur olmadan harmandan kalkmak, ürünlerini içeri atmak istiyorlar. Milli eğitim ise lojmanı bir an önce bitirmek, öğretmeni yerleştirmek istiyor. Marif memuru geldi, altında atı, elinde kırbacıyla. Ağzını açtı mı herkes kaçacak yer arıyor, topladı köylüyü. "Hep burada çalışacaksınız, bu lojman 15 gün içinde bitecek," dedi. Yalvardılar yakardılar olmadı. Köylünün kendisi burada aklı harmanda, benden medet bekliyor köylü. Ben de korkuyorum, onuruma dokunacak bir şey söyler kaldıramam diye. Cevap vereceğim ama nasıl sonuçlanacağını kestiremedim. Köylü de yüzüme bakıyor, neredeyse ağlayacaklar. Hocam dedim kibarca, köylü harmanda, işlerinin en sıkışık zamanı. Bir yıllık emeklerinin karşılığını şu 15 günde alacaklar deyince, sen karışma bu işe dedi. Ben de bu yumuşak tavırdan cesaret alarak, yağmur yağarsa ürünleri elden gider dedim. Sen karışma bu işe demedin mi diye kükredi. Şimdi benim onurum ne olacak? Bu köyde o gidecek, ben kalacağım. Bu arada muhtara bir kırbaç vurdu. Bin şu atına defol, defol diye aykırdım. Çabuk git, perişan olursun diye ekledim. Kötü bir durumla karşılaşacağından çekinmiş olacak ki ata bindi, uzaklaştı köyden. Köylü başıma toplandı. Gidelim, rica edelim, sana bir şey demesinler dediler. Aralarında da fiskos konuştular. Bana güçleri yetmez onların diye böbürlendim. Herkes sevinçle harmanlarına koştu. Harmandan kalktıktan sonra imece ile bitirdik lojmanı. Taşındım, taşındığımı da marif memurluğuna bildirdim. İlçeye maaşımı almaya gittiğim gün marif memurluğuna uğrayacağım. Kızgın olduğu için bana yüz vermeyeceğinden korkuyorum. Böyle bir çekince var içimde. Çekine çekine uğradım yanına. Nasıl davranacağımı bilmiyordum. Çok iyi davrandı. Ben de olanlardan özür diledim. ''Aldırma evlat'' dedi Mümtaz Hoca. ''Gerek yok özür dilemene. Biz gençliğimizde daha beterdik'' dedi. Beni rahatlattı. Mümtaz Hoca'yı kaybedeli bir hayli oldu. Anıları bol olsun hocamızın. Okulumuzu açtık, derslere başladık. Bir ve ikinci sınıfı ben aldım. Eğitmene de üçüncü sınıfı verdim. Öğrenciler okula zorla geliyor. Yani göndermiyorlar. Hele kız öğrencilere hiç göndermek istemiyorlar. Güzlük ekinler ekilmeye başladı. Çocuklar hep tarlada. İlk toplantıyı yaptım köylümle. Güzlük ekinlerimiz ekilecek, işimiz çok. Aç mı kalacağız diye ipe sapa gelmeyen bahaneler yaptılar. Çocuklarınız için biraz fedakarlık yapın dedim. Çoğu razı oldu. Okulun mevcudu biraz fazlalaştı. Kız öğrencileri göndermemek için biraz daha direndiler. Hem gavurca okuyacaklar hem oğlanlara mektup yazacaklar dediler. Ben de iyi ya, araya elçi koymazlar, dillere düşmezler, rezil olmazlar dedim. Böylece şakalaştık. Geçmişte onların yaptıklarını şaka ile söyledim. Şakanın %80'i gerçek derler ya. Gerçek payı da vardı tabii. Hepsinin ayrı ayrı öyküsünü biliyordum. Önce kendi kardeşimi ve yakınlarımın kızlarını okula aldım. Öğrencilerle öyle diyalog kurduk ki beni çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Bütün okul çağındaki çocukları okula çektiler. Önüne geçemedi babaları, gücü yetmedi analarının. Eğitmenle aramızda 15 yaş fark vardı. Bana amiriymiş gibi davranırdı. Fırsat vermedim öyle davranmasına. Baba oğul gibi çalıştık. Roman, hikaye türü kitaplar okuttum. Çok hoşuna gitti. Ömründe kitap okumamıştır Kerem ile Aslı'dan başka. Devamı sağlamak için hiç yasal yola başvurmadım ama devamsız öğrencim de kalmadı. Yaşamın pratiği içinde okulda öğrendiklerimiz yetmedi. Çok şey öğrendim eğitmen İdris'ten. Birinci sınıfları çok iyi okuturdu. Kuraklık gitti o güz, yağmadı yağmur, tavlanmadı toprak. Bir perşembe günüydü, havadaki bulutlar hareketlenmeye başladı. Biraz da yağmur atıştırdı bizim köye. Bizim köyün köyler arasındaki adı Ağda Akdağ'dır. Resmi adı ise Devlet Oğlan'dır. Komşu köyden Nalbant Ali Ağda'ya iyi yağmur yağıyor demiş. Hasili bakmış bakmış, yok demiş, bundan Allah'ın haberi yok, yoksa yağdırır mıydı o deyyuslara demiş. Şartlar ne olursa olsun bizim yöremizin insanları şakalaşmadan duramazlar. Murtaza'nın odasının önünde üç kişi yere çömelmiş. Bu sene de yağmur yağmadı. Kuraklıktan halimiz nişa olacak. Nasıl yani olacak? Karışma Allah'ın işine. O isterse yağdırır, istemezse yağdırmaz. Üçüncüsü söze karışmış. Şaparım bu işi. Geçen sene karışmayalım dedik, temelli batırdı bizi deyince kahkahalar yükselmiş Murtaza'nın duvarının dibinde. Sen Ebu Leheb misin Allah'a şirk koşacak diye takılanlar da olmuş öteden. O yıllarda bütün köylerde okulun açılması, gavurca okutulması hoşuna gitmemiş Rabbil Alemin Zülcelal Hazretlerinin. Onun için bazen kuraklık, bazen zelzele, bazen dolu yağdırıyor diyen mollalar da vardı. Çok geçmedi halk birden uyandı. Okullar kız ve erkek öğrencilerle doldu. Ne gavurca ne Müslümanca lafı edilmedi bile. Herkes çocuğunu okutabilmek için ne emeğini esirgedi ne de parasını. Yeşil Yayla köyünde öğretmendim. Komşu köyden de çocuklar gelince yer kalmadı sınıfta. Başka bir köyden babası ile çocuk geldi, kayıt yaptırmak istiyor. Sıraları gösterdim. Üç kişilik sıralarda dört çocuk oturuyor. Başka bir okula götürmesini söyledim. Israr etti. Çocuk da ağladı. Yüreğimde bir yara olarak kaldı o çocuğun ağlaması. Bir ağlayan çocuk görsem o çocuk gelir gözlerimin önüne. Anılarımı yazarken çevremizi, yaşam koşullarını, sosyal ilişkileri, bazı yerlerin özelliklerini ve güzelliklerini de yazmayı düşündüm. İşte bu nedenle iki güzel köyden söz edeceğim. Bizim Kırklar Dağı'nın öte yüzündedir üç köy ve Çıkrık. İkisi de ilçenin en büyük köylerindendir. Üç köy Alevi, Çıkrık Sünni'dir. Yürekten dosttur, çalışkandır, sevecendir bu iki köyün insanları. Arazileri dar, gönülleri geniştir. Gelirlerinin büyük bir kesimi sebze ve meyveciliktir. Okuyarak geçimini sağlayanlarla çalışmaya giden gurbetçiler oldukça fazladır. Öğretmen olanlar çoğunluktadır. Bu iki köy mahalle kadar yakındır birbirlerine. Kış geceleri gece oturmalarına giderler birbirlerine. Bazen yolda karşılaşırlar. Hangi köy yakınsa oraya dönerler. Yerler içerler, mutlu birliktelikleri olur. Bu iki köy kurulalı aralarında hiç kavga olmamıştır. Sınır anlaşmazlıkları yoktur. Fanatik değillerdir. Bağnazlık yazmaz bunların kitaplarında. Sevgiyle yüklü ve neşeli insanlardır. Kölenin Hüseyin üç köylüydü. Doğum yeri Üçköy ama Çıkrıklı da sayılır, başka köylü de sayılır. Köylerin ortak insanı, herkes sever onu. Dağın bu yüzüne devrildiği zaman babama uğramadan gitmezdi. Kölenin Hüseyin nerede, insanlar orada. Kölenin Hüseyin bir gün cuma namazı kılmaya ve söyleşmeye gitmiş Çıkrık'a. Herkes işinde olduğu için ancak cuma günü görürler birbirlerini. Başka bir gün ne birbirlerini görmek ne de söyleşi yapmak olası değildir yaz günleri. Hava sıcak mı sıcak, sebze ve meyveler neredeyse kuruyacak. Caminin önündeki şadırvanda bir damla su yok abdest almaya. Sular kesilmiş, harıl harıl sulanıyor bahçeler. İmam öfkelenmiş. Şu mübarek günde kızılbaş olsa kesmez suyu. Muhterem cemaat nereden alacak abdestini diye. Kölenin Hüseyin'e dokunmuş imamın sözü. Biraz küskün, biraz da kızgın kölenin Hüseyin. Okur yazar değil ama akıllı adam doğrusu. Nerede, ne zaman, ne söyleyeceğini bilir kölenin Hüseyin. Ertesi hafta atlı eşekli insanlar pazarlarını yapmışlar, köylerine dönüyorlardı. Bazıları da eşeğin üzerine çocuklarını oturtmuş, şakalaşarak yürüyenlerle, türkü söyleyenler neşe katıyordu topluluğa. Yeni katılanlarla kervan gitgide büyüyordu. Kölenin Hüseyin ve caminin imamı da pazarcılar arasındaydı. Herkes birbiriyle söyleşiye dalmış, yürüdüklerinin ayrımında bile değillerdi. Böylece uzun yollar kısalıyordu. Zaten mola yerine de yaklaşmışlardı. Taş köprünün yanındaki üç oluklu çeşmeye gelince sopasını kaldırdı uzun Osman. Ora mola yeriydi. Oturdular, geniş bir halka oldular çeşmenin başında. Azıklarını çıkardılar, karınlarını doyurdular. Susayanlar üç oluklu çeşmenin suyundan kana kana içti. Sigarasını yaktı sigara içenler. Birisi imama da verdi bir sigara. İmam sigaranın alt ucundan tuttu, topluluğa doğru uzattı. ''Bunun içilmesi mekruhtur. Ebu Cehil'in bokundan daha kötüdür.'' dedi. ''Ananızın memesi gibi emmeyin, içmeyin şu laneti.'' Kölenin Hüseyin imamın elinden sigarayı kaptı. ''Sigara kötüdür, içilmemelidir. Parasını el alır, dumanını yer alır, zehiri bize kalır.'' Her zaman söylenen bu sözcükleri tekrarladı. ''İmamın dediği doğru, doğru olmasına da geçen gün cuma namazında söyledikleri doğru değil. Ne şişiyor imamım diye, onun çenesindeki kıl kadar benim kıçımda da var. Hem ne karıştırıyor 1400 yıl önceki Ebu Cehil'in bokunu.'' dedi. Kahkahalar yükseldi üç oluklunun başında. İmam kızardı bozardı ama şaka yapılıyormuş gibi zoraki güldü. Kölenin Hüseyin rahatlamış, cuma günü imamın dediğini de herkes birbirinden duymuş oldu. Pazarcılar yine yola koyuldular, köyüne gelen ayrılmaya, kervan da gittikçe küçülmeye başladı. Üç köylüler köylerine geldiklerinde yatsı çoktan geçmişti. İyi geceler diyen evine saptı, yolun yorgunluğu ile evine gelen hemen yattı. Sabah geç olurdu kölenin Hüseyin'in köyünde. Çabuk çıkmazdı güneş Karadağ'ın ardından. Sırtını Akdağ'a vermiş, yüzü Karadağ'a dönüktü köyün. Kölenin Hüseyin sabahleyin uyandı, Karadağ'a doğru baktı. Dağın başı ışımış, güneş çıktı çıkacak. Karşıda Esma gelin dama gerili ipten kuruyan çamaşırları topluyordu. Hafif rüzgarda beline kadar inen dalgalı saçların kabarması kölenin Hüseyin'i 15 yıl geriye götürdü. Ölen karısı ile ilk evlendikleri yılları düşündü. Güzel karısı Şirin gözlerinin önüne geldi. Nişanlısı ölen Nihat'ın gür ve yanık sesiyle minareden verdiği sela aklına geldi. Nihat'ın köyü nasıl ağlattığını düşündü. Karısı için okunan selayı duyar gibi oldu, gözleri doldu. Sela veriliyordu minareden. Allah Allah dedi kölenin Hüseyin. Sela düşündüm, sela verilmeye başladı. Kim öldü acaba diye söylendi. Yoldan geçenlere sordu, kimsenin haberi yok. Yine içi sızladı Şirin'i için. Biri Hasan Efendi ölmüş dedi. Hasan Efendi köyün en saygın adamıydı. İnce'nin Mehmet sapmaları, dipnot sapma toprak dolmasın diye mezara döşenen tahta, Kamber ablanın Memiş'te kamış almış mezara gidiyorlardı. Ula kamışı biraz fazla alın, bu dünyada muska yazıyordu, orada da semer diksin, kulağına fısıldayıverin dedi. Kölenin Hüseyin ölüye de diriye de takılmadan edemezdi. 15 yıl olmuş karısı Şirin öleli, evlenememişti. Yoksulluk yalnız yaşamaya mahkum etmişti onu. Ne etsin neylesin, bekarlık zor, yalnızlık beter. Yalnızlığı Allah kimsenin başına vermesin, evlenemiyordu bir türlü. Pazartesi günü pazarına gitti, ilçenin alışverişini yaptı, pazar yerini dolaştı. Bir de adliye binasını dolanayım, kim kiminle kavga etmiş, hangi köyde kim kız kaçırmış, ayıngacılardan yakalanan olmuştu, haber toplayayım, akşam toplanırlar başıma dedi. Hukuk mahkemesinde o gün bekarların miras davası vardı, mübaşir bağırmaya başladı. Hasan bekar, Fatma bekar, Hilmi bekar, Mürşide bekar, Şehriye bekar, Aysel bekar. Bekarlar mahkemeye doldu. Koşarak kölenin Hüseyin de girdi. Hakim Hilmi Hekimoğlu da tanıyor kölenin Hüseyin'i. Kölenin Hüseyin'i tanımayan mı var? Hakim Hilmi Hekimoğlu, ne var, ne istiyorsun Hüseyin deyince, ben de bekarım hakim bey demiş. Yıllarca, 15 yıldır evlenemedim demiş. Demiş ama Hakim Hekimoğlu çıkışmış. Burası evlendirme dairesi mi diye. Oy zamanı gelince vatandaşım, vergi verince yine vatandaşım. Şimdi vatandaş değil miyim? Bütün bekarları topluyorsun, beni kovuyorsun deyince Hüseyin, onların soyadları bekar, onların miras davası var der demez. Allah kahretsin, keşke kendileri bekar olaydı, iyi avratlar vardı demiş. Kölenin Hüseyin'in köylüsü Katip Ali de az değildi. Yıllarca köy katipliği yaptı. Ağzı iyi laf yapar. Sözü sohbeti dinlenirdi. Küçücük atının üstünde kocaman gövdesiyle tanırdı onu uzaktan görenler. Köylerden birinin defterlerini yazmaya gittiğinde Katip Ali bir eve komşuların girip çıktığını, kadınların gelip gittiğini gördü. Ne var, hayır mı diye sordu. Oradakiler Bekir Ağa hasta dediler. Selam söyleyin, geçmiş olsun dedi. Topal İsmail dışarı çıktı. Bekir ağırlaştı dedi. Döbelek imamı arıyordu, Süleyman Hoca'yı. Aradığın zaman bulunmaz Döbelek, koca köyde imansız gidecek herif dedi. Katip Ali burada, koş onu çağır dediler. Katip Ali'ye haber verdiler. Katip Ali acele abdest aldı, oturdu Bekir Ağa'nın başına, okumaya başladı. Okuya okuya usandı. Çıkmıyor canı, ölemiyor Bekir Ağa bir türlü. 40 Yasin okudum ölmedi, geçmişini bellerim, bağlayın şunun çenesini dedi. Bekir Ağa sayıklayarak açtı gözlerini, etrafına bakındı, kim var kim yok diye. Sonra Katip Ali'yi gördü. ''Oo Katip, sen de mi buradasın?'' dedi. Komşular Bekir Ağa'ya ''Nasılsın, çok korktuk, ölecek sandık.'' deyince ''Öldüm gittim öbür dünyaya, korkacak bir şey yok. Bu dünya oradan iyi. Yaşamaya bakın, tadını çıkarın, kıymetini bilin bu dünyanın. Orada Kevser şarabına, marabına da rastlamadım. O da bu dünyada.'' dedi. La havle çekti Topal Elvan. Herif ölmeye yattı, hala imansızlığına devam ediyor. Ebu Leheb'den farkı ne bunun deyince gülüştüler oradakiler. Bekir Ağa da güldü. O kış gittim Bekir Ağa'nın köyüne. Katip Ali'yi de Bekir Ağa'yı, Döbelek imamı da o kış tanıdım. Molla Hasan'la dostluğum o yıl başladı. Aralık ayıydı, Milli Eğitim Müdürü beni çağırmış, gittim. Bir arkadaşınızın velilerle arası açılmış, onun oradan ayrılması gerek. Köylerimiz yakın birbirine, onunla yerlerimizi değişmemizi rica etti. Kabul ettim, tayinimizi çıkardı. Ertesi hafta bir deve kiraladık, yatağımızı, yorganımızı, çulumuzu, çuvalımızı yükledik deveye. Biraz yiyecek aldık yanımıza, vardık köye, okulun lojmanına yerleştik. Oradaki arkadaşı da aynı deveyle bizim köye yolladık. Kış ortasında yerimiz böylece değişmiş oldu. Ertesi güne öğrencilerim geldi. O gün konuştuk, tanıştık. Komşular geldi, kadınlı erkekli söyleştik. Kendi köyüm 10 kilometre oraya. Çoğu bizim aileyi tanıyor. Derslerimize başladık. Bir devamsız öğrencim var. Çocuklara sordum. Babası göndermiyor öğretmenim. Giden öğretmenle kavga ettiler de dediler. O gün güzel kar yağıyor. Hava ılık mı ılık, rüzgar da yok. Öyle bir havada gittim mahalleye. İlk evin kapısını çaldım. Kapıyı evin hanımı açtı. ''Misafir geldi!'' diye seslendi eşine. Eşi geldi, buyur ettiler evlerine. Yusuf Bakır'ın evine gideceğimi söyledim. ''Bizim de yedirecek ekmeğimiz, yatıracak yatağımız var. Bu kışta kıyamette bir yere göndermeyiz.'' dediler. ''Size konuk olmak onurdur ama orada işim var.'' dedim. Yusuf Bakır'ın evlerini göstermelerini rica ettim, evi gösterdiler. Çaldım Yusuf Bakır'ın kapısını, hanımı açtı kapıyı. ''Yusuf ağa evde mi, konuk alır mısınız?'' diye sordum. ''Evde'' dedi, buyur etti eve beni. Yoldan geçen, fırtınadan kaçan konuk sandılar. ''Sen nerelisin?'' dediler. Köyümü, ailemi sordular, söyledim. Yemek hazırlığına başladı Yusuf Bakır'ın hanımı. Yemek yediğimi, karnımın tok olduğunu belirttim. ''Yoksullar ama gönülleri varsıl. Okur yazar değiller ama davranışları soylu. Konuksever insanlar, kaynaştık.'' Sevdiler beni veya bana öyle geldi. İzin istedim, kalkmak istedim. Hem gece hem kış, olmaz, göndermeyiz dediler. O zaman yeni öğretmenim dedim, taşındım yerleştim buraya deyince Yusuf Bakır beni evime kadar getirdi. İyi geceler dedi, ayrıldı. Çocuğunu okula gönder demedim. Ertesi gün geldi Ali Bakır, cin gibi. Devamsız öğrencim kalmadı artık, severek geliyor çocuklar okula. Seviyorum çocuklarımı, seviyorum köyümü, seviyorum köylümü. Yokluk var, yoksulluk var, mahremiyet var ama eğitimde, öğretimde yol aldık. O da sevinmemize neden oldu. Bahar geldi, yeşillendi her yan. Kuzular güneşe çıkarılıyor, otlamayı öğreniyorlar yavaş yavaş. Bugün geç geldi Ali Bakır, işleri varmış, özür dileyip yerine oturdu. Ali Bakır'ın kulağı derste, gözü dışarıda. Dikkatimi çekti ama seslenmedim. Birden ayağı fırladı. ''Şşt, hüst!'' Biraz da Kürtçe katarak seslendi, bağırdı. Bütün sınıf güldü, utandı. Meğer Ali dışarıya kuzuları bırakmış, bir yandan da kuzu gidiyormuş. Kızardı Ali, övdüm Ali'yi. Dersini kaçırmamak için böyle bir çare bulmuş dedim, rahatladı. Bekiş köyünün dost, sevecen insanlarıyla çok kaynaştık. Dersten çıkınca köy odalarında hep birlikte olduk. O yıl köye imam tuttular Halil Hoca'yı. Halil Hoca ilkokulu okuduğum Elvan Çelebi köyünden. O yıllar ücretini köylü verirdi. Arpa buğdayla öderlerdi imamın ücretini. Kör Hıdır vermemiş imamın hakkını. Muhtara gitmiş, o da alamamış. Öğretmeni kırmaz o, öğretmen alır ondan diye bana geldiler. Çağırttım Kör Hıdır'ı. İmam da yanımda. İmam sessiz, sedasız, efendi bir insan. Hakkını alırken utanır, kızarır. İmamın hakkını vermiyormuşsun dedim Kör Hıdır'a. Evet, vermiyorum dedi. Doğru değil yaptığın dedim. Eyle doğru, ben vermiyorum dedi. Bu adam burayı bir yıl boşa mı bekledi diye sordum. Beklemeseydi dedi. Adamın mesleği dedim. Bana ne mesleğinden diye cevap verdi. Herkes veriyor, bir sen vermiyormuşsun dedim. Bana ne herkesten, onlar abdest alıyor, namaz kılıyor, camiye geliyor. Ben abdest almam, namaz kılmam, camiye hiç gelmem. Danalarımı mı gütmüş imam benim dedi. İmam Arife günü kimin evinin önünde Kur'an okuduysa gitsin hakkını ondan alsın diye ekledi. Ben peki, sen ölünce cenazeni kim yıkayacak, namazını kim kıldıracak? Ha, o zaman mı, bacağımdan tutun bir hendeye atın, kurtlar kuşlar yesin. Kör domuz, senin etini kurtlar, kuşlar da beğenmez, yemezler senin etini dedim. Hem yazın ölürsen kokar, bizi rahatsız edersin diye güldüm. O da güldü, aynı yaşlardaydık. Gitti imamın hakkını getirdi. Bu kez de imam tutturdu almam diye. Sonunda imamı da razı ettik. Köyde bir de Hasan Hoca vardı. Ona Molla Hasan derlerdi, varlıklı adamdı. Varlıklı dediysem köye göre varlıklı. Benim çocukluğumda bizim köye imam tutmuşlardı. Birkaç çocukla birlikte bana tecvid öğretmişti. Dipnot tecvid, Kur'an okuma makamı. Sayardım Hasan Hoca'yı, hem babamın meslektaşı hem dostuydu. 65 yaşlarındaydı, ben o zaman 23 yaşındaydım. Aynı yaşta iki arkadaş gibiydik. Bazüklü Kürtlerindendi. Türkçeyi çok güzel konuşur, dilinden anlaşılmazdı Kürt olduğu. Bazen gelir, şu namazı Kürt işi kılalım derdi. Nasıl oluyor Kürt işi namaz deyince, alnınla burnun yere değmeden kalkarsan ona Kürt işi derler dedi. Hasan Hoca yeni yazıya, okula, çocukların okumasına pek meraklıydı. Çocukların hepsinin okumasını isterdi. Molla Hasan bir gün çağırdı beni. Semaveri yaktı, tabakayı önüme attı. Soba borusu gibi birer sigara yakalım dedi. O zaman ben sigara içmiyordum. Yani sigaraya alışmamıştım. Eğer tütünü azsa sigaramız fare kuyruğu gibi ince olsun derdi. Evin baş ihtiyacıydı Molla Hasan'ın tütünü. Semaver kaynamaya başlayınca güzel sesiyle bir türkü tutturdu. Semaverin bacası var, Buhara'da yücesi var, Kafkasya'da hocası var, yan semaver, can semaver, Molla Hasan sana kurban semaver. Sonra basardı kahkahayı. Ben sigaraya alışıyorum galiba dedim, kahkaha fazlalaştı. Oğlum önce sigaraya alışır, sonra ondan tütün alırız dedi, güldü. Kervana bir kişi daha kattık diye. Sigarayı çok içiyorsunuz, çok öksürüyorsunuz dedim. ''Bırakalım şu meredi muallim'' dedi. ''Söz verdik sigara içmeyeceğiz, irade koyduk. Hem irademizi ölçmüş olacağız. Zordur 40 yıllık arkadaşı terk etmek. Ama arkadaş puşt olursa terk edilmelidir'' dedikten sonra güzel sesiyle sigara için yazılan ve kimin yazdığı belli olmayan bir maniyi türkü yaparak söylemeye başladı. ''Bir destan söylesem tiryakilere, acep tiryakiler darılır mola?'' Alsam kuru üzümü koysam cebine, gözü sigaradan ayrılır mola. Tiryaki tütünü ne zaman sever, birini sormadan birini ever. Kalın kağıt kaba verir dumanı, o da erkeğim diye kurulur mola. Tütünü tükenince karıyı döver, öksürük gelince verme zamanı. Boğazı ut çalar göksü kemani, sabretsem bir iki gün durulur mola. Sesin çok güzel dedim. ''Sen gençliğimde görecektin beni, karılar vurulurdu sesime deyince, sana vurulacak değiller ya.'' dedim. ''Oho muallim, yoksa sen de babam gibi Eymirli Sündüs'ü müritlerinden misin?'' dedim. ''Oğlum, biz kırklarda kız oynatanlardanız.'' dedi. ''Çeşmeye giden kadınlara baktığından belli.'' dedim, güldü. ''Artık yok.'' dedi. ''Takıldım Molla Hasan'a, köyün en varlıklısı sayılırsın. Cenazeden mi çok para aldın, mevlidi mi pahalı okudun?'' ''Öyle de sayılır, öyle de sayılır.'' dedi. Öyküsünü şöyle anlattı. Çok yoksuldum, eşekten başka bir şeyim de yoktu. Bir heybeye kitapları koydum, eşeğin üstüne attım. İndim Hüseyin Ovası'na, cere çıktım. Dipnot, cer camilerde dinsel öğüt ve ibadet yapmak karşılığı alınan para. Hep Kürt köylerini dolaştım, kimse bilmedi Kürt olduğumu. Bir köyde orta halli bir aileye konuk oldum. Oda sahibim hoş bir insandı. O gece deliksiz bir uyku çektim, bir ağıtla uyandım. Upuzun bir adam ağlıyor, amcası ölmüş. Oda sahibine misafirin imamlığı var mı acaba diye sordu. Heybesinde kitap var ama yine de soralım dedi, bana döndü. Bir cenazemiz var, kaldırabilir misin deyince tabii kaldırırım dedim. Cenaze sahibi gittikten sonra peşi sıra biz de gittik oda sahibimle. Evleri köyün üst başında. Ev sahibine ölenin kim olduğunu, adını soyadını, yaşını, halini, vaktini sordum. Ev sahibim Kuzo Halil derlerdi, yemesini bilmez, içmesini bilmez, kimseye faydası olmaz, ciğeri beş para etmez, habire biriktirirdi dedi. Haydi bakalım, götürebilirse götürsün pezevenk dedi. Karun kadar zengindi, şimdi yeğenin içenin elinde kalacak diye ekledi. Cenazeyi defnettim, savum selat için 150 lira para istedim, getirdiler. Dipnot, savum selat, Anadolu'da ölen kişinin günahlarının satın alınması törenidir. Orta Anadolu'da bu dinsel törenin bir adına da devir denir. Ölü sahibi bir taraftan imam karşı yanda otururlar. Ölenin kılmadığı namazı, tutmadığı orucu ve benzerlerini, günahı din adamı tarafından satın alınır. İki tane adam aldım yanıma. Bir odaya girdik. Adamlara bu parayı ben sizin avucunuza koyacağım. 250 kez siz bana vereceksiniz, ben size geri vereceğim. Alıp verirken de kabul düke ve hep tüke diyeceğiz. Sonra bu paranın 100 lirası benim, 50 lirası sizin olacak. Günahları da bizim olacak. Günahsız olarak gidecek öbür dünyaya. İnanmaları içinde bir ayetel kerime okudum. Birisi yavaşça kalktı gitti. Kalan, onu sepetledik hoca, hem günah parayla alınıp satılır mı dedi. Hemen bir ayetel kerime daha okudum, bu böyle ama sen aldırma, iyi amel işler affettiririz günahımızı dedim. Adam, onun günahını dağ taş çekmez diyerek kalktı. İyice inandırmak için sevap işler, bağışlatırız Rabbime diye bağırdım arkasından. Sen onu Kambera'nın devesine söyle dedi, çekti gitti. Parayı cebime indirdim, cerden vazgeçtim, köye döndüm. Bir çift öküz, bir inek, bir at, iki keçi aldım o parayla. Ondan sonra Allah yürü ya kulum dedi. Varlığımı Halil Ağa'ya borçluyum. Nur gölünde yatsın Halil Ağa. Molla Hasan'da böyle söyleşimiz devam ederken korucu geldi. Yukarı mahalleye çağırıyorlarmış bizi. Yukarı mahalleye vardığımızda baktık ki köylü köylücek orada. Kürtçe konuşuyorlar, çatpat anlıyorum. Komşu köyden Mustafa Ağa'nın kızı, aynı köyden bir delikanlı ile kaçmış. Bu köye sığınmış. Bir evde gizleniyorlar. Mustafa Ağa adamları, silahları, külahları ile evi sarmış. O evde olduğunu tespit etmişler. Kürtçe konuşmaya başladılar. Bir kuş bir çalıya siner, vermek olmaz. Kurt bildiği dereye kaçar. Bizi demiş, bize gelmiş, insanlık öldü mü? Komşu köyler ne der sonra bize diye konuşuyorlardı. Muhtarla beni arka kapıdan kızla oğlanla konuşmaya yolladılar. Kızla oğlana soracağız, onların da düşüncesini alacağız. İçeri girdiğimizde birbirinden güzel iki gençle karşılaştık. Çok güzel yakışmışlar birbirlerine. Oğlanın gözleri ışıl ışıl, kızın gözleri masmavi. Nasıl da masum bakıyorlar bize. Dışarıdaki durumu anlattık. Ne diyorsunuz dedik. Tek kelime söylemediler. Bakışları bizi kimselere vermeyin der gibiydiler. Gerçekten sığınmışlardı. Korkuyorlardı başlarına bir şey gelmesinden. Kadınlar giriyor çıkıyor, bunları kimselere vermeyin diyorlar da başka şey demiyorlardı. Kızın babası varsıl, hatırlı, bütün köy ahbabı, onun yüzüne de duramıyorlar, şaşırdılar ne yapacaklarını. Köy ormana bitişik, ormana bir salabilseler, hem oğlanla kızı kurtarmış hem de Mustafa Ağa'yı kırmamış olacaklardı. Mustafa Ağa, benim kızım bu evde, arayacağım evi diye tutturdu. Kürtçe yeni gelenlere Mustafa Ağa'yı oyalayın dediler, zaman kazanmak istiyorlardı. Gelen Mustafa Ağa'nın eline sarılıyor, hoş geldin diyor. Her gelen olur mu böyle şey, Allah'ın emriyle istemek yok mu, yapılır mı bu Mustafa Ağa'ya? Mustafa Ağa'nın onuru var, hatırı var diye hep oyalamaya çalışıyorlardı. Aşağıdan öksürerek geldi Koca Habeş. Koca Habeş köyün en zeki adamıydı, durumu ona anlattılar. Bir delikanlıya kadın elbisesi giydirin, Çizo'yu çağırın, o becerir dedi. Koca Habeş'in dediğini yaptılar. Çeşmeye doğru sürüklediler Çizo'yu. Çizo kadın gibi bir ses çıkararak feryadı bastı. İmdat, beni kurtarın demeyi de ihmal etmedi. Mustafa Ağa ve adamları ulam ulam oldular. Boşalttılar evin çevresini. Kızla oğlan ormana salındı. Mustafa Ağa anlamıştı yapılan oyunu. Koca Habeş'ten geldiğini de. Koca Habeş, ne o Mustafa, hayrola bir şey mi oldu dedi. Kızımı kaçırdın da bir de alay mı ediyorsun diye kükredi, sitem etti Koca Habeş'e, öfkeyle bağırdı. Koca Habeş ona, ula mezhebini bellediğimin herifi, onlar Cumhuriyet Bayramı yapıyorlar diye güldü. Öğretmenliğimin ilk yıllarında o insanlarla olan ilişkilerimi hiç unutamam. Hendek'in Göksu köyünden Kulak Ahmet'i, Aksu köyünden 43 Muhammed'i unutmam. Birer gece konukları oldum, ne kadar ilgi göstermişlerdi. Kadife Kale köyünden Sunmanları, Şahinleri, Keleşleri, Aslanları, Albayrakları, Dedecanları, Çetin Kaleleri unutamam. 47 yıl önce öğretmenlik yaptığım Devlet Oğlan köyünü, Bekişleri, Fakahmet'i hiç unutmadım. Okulunda öğretmenlik, ormanında avcılık yaptığım Yeşil Yayla'yı da unutamadım. Bütün aile yapıları, sosyal durumları, yaşam koşulları, sinema şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Yeniden yaşadım o günleri, 50 yıl gerilere giderek. O zaman bizi hep komünistlikle suçlarlardı. Oysa ki o zaman biz komünizmi de sosyalizmi de bilmiyorduk. 17 Ekim komünist devriminin adından ve tarihinden başka da çoğumuz bir şey bilmiyorduk. 1950-1954 yılları siyasal iktidarın kendinden yana olmayan öğretmenleri ve kamu çalışanlarını karşısına aldığı yıllardı. O yıllarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudumuzu kesmiş, DP'den de umduğumuzu bulamamıştık. O sırada el yordamı ve son derece kısıtlı bulabildiğim yayınlarla komünizmi, sosyalizmi öğrenmeye çalıştım. Üç arkadaş bulduğumuz kitapları birbirimize vererek okumaya başladık. Çocukken köyümüzden çekip giden, bir daha da geri dönmeyen bir Hamdi Efendi'den söz edilirdi. Öğretmenliğimizin ilk yıllarında Hamdi Efendi çok okumuş, büyük adam olmuş. Çok akıllıymış ama ve lakin komünistmiş. Kızarlardı köyde. Biz de kızıyorduk. Küfrettik. Köyümüzün, ilimizin, ilçemizin yüz karası dedik. Hamdi Efendi kimdir, kimin oğludur, kim okutmuş onu, nasıl büyük adam olmuş, bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladım. Yanıtlarını bulmakta da güçlük çekmedim. Bir hayli tanıyan vardı köyde. Yani çocukken ve öküz güderken oynadığı arkadaşları, çocukluk arkadaşları. Babalarından, analarından, ninelerinden duyduklarını anlattılar. Aileyi onlar da bilmiyorlar. Duyduklarına göre babası Osmancık kadısıymış. Köyde onlara kadılar, Kadir kadılar diyorlar. Babası ile anası ayrılmışlar. Baba ölünce kül yetim kalmışlar meydanda. Kül yetim meydanda kalan bu çocukları bir at arabasıyla eşyalarını yükleyip bindirmişler üstüne. Ta Mecidözü'nün Elvan Çelebi köyüne yollamışlar amcasının yanına. Amcası basmış bağrına, unutturmak istemiş kardeşinin yokluğunu. Hamdi'yi koltuklarından tutar, kaldırır, yukarıya hoplatır, sever okşarmış. Arada bacağını uzatır, güreş tuttururmuş. Sonradan Çanakkale Savaşı'na gitmiş, amcası da orada vurulmuş. Çanakkale içinde vurdular beni türküsüne konu olmuş diğer binlerce şehit gibi. Felek vurdu mu bir yol, kırılır kolu, bükülür beli, doğrultamaz bir daha belini derdi halam. Hamdi'ye felek vurmuş bir kere, amcası ölünce kalmış yengesine. Amcasının karısı yoksul mu yoksul, saçını süpürge etmiş küçük Hamdi'ye. Kocasının tek anısı Hamdi, çok geçmeden doğurmuş Elvan'ını da. Elvan 1 yaşına, Hamdi 7 yaşına basmış. Beslensin Hamdi, süt olsun Elvan'a diye un kepek ne bulursa doldurmuş kazana. Kendinden önce doyurur Hamdi'yi, sonra emzirirmiş Elvan'ını da. Hamdi Konur Hoca'dan önce tanıdım Şefika ablayı. Savaş yıllarının acısı, sancısı okunurdu yüzünde. En sonunda karnı doysun diye hizmetkar vermiş Hamdi'yi yallı Yusuf'a. Bundan sonrasını Hamdi Konur Hoca'dan dinledim. Şefika yengeme geldiğimde daha doğmamıştı Elvan. Kanatlarının altına aldı bizi, ana kucağı açtı. Anamı tanımadım. Yaşadığım çocuklar nasıl davranmışlarsa analarına, ben de öyle davrandım Şefika yengeme. Analar çocuklarını nasıl kucaklamışlarsa öyle kucakladı Şefika yengem beni. Elvan'ı hasırın üstünde doğurdu. Seyrettim pencereden. Sıcak süt getirdiler, içsin Şefika abla, süt olsun çocuğa diye. Kalktı raftan sütü indirdi, içirdi bana o halinde. Hamdi Konur Hoca anlatırken bunu uzaklara baktı, gözleri doldu. Artık yaşlandım, yaşlanınca sinirleri zayıflıyor insanın diyerek dolan gözlerini silmeye ve gizlemeye çalıştı. Şefika abla 1954 yılına kadar yaşadı. O öldüğünde ben yakın bir köyde öğretmendim. Şefika nine boylu boslu, sağlam yapılı, sağlam yürekli bir anaydı. Dertlinin derdini döktüğü, güçsüze yardım ettiği için herkes tarafından sevilirdi. Herkesin ablasıydı. Köyde kadınların sorunlarını çözer, küsleri barıştırır, kavgaları önler, herkesin yardımına koşardı. Ama budamıştı savaş Şefika ninenin kolunu, kanadını. Koca köyde yapayalnızdı Şefika nine. Burçak, mercimek tarlalarında gündelikçi olarak çalışırdı. Çok da güzel sesi varmış. Askerden dönmeyen kocası için, bakın çantasında nesi var, bir çift kundurayla bir defesi var diye başlayınca inim inim inletir, Hamdi'yi kucağına alır, küçükken de görmedim ana kucağı diye bir uzun hava söyleyince herkesi ağlatır, kendisi de ağlarmış. Zavallı Hamdi, ne ana kucağı gördü, ne babası kucağına alıp sevdi. 9 yaşında kaderi yallı Yusuf'a kul eyledi onu. Küçük Hamdi yallı Yusuf'un ağırını temizler. Hayvanları önüne katar, köyün ortasında, kara kavağın altındaki kara pınardan sularmış hayvanlarını. Otunu yemini verir, işini bitirince okulun önüne iner, seyredermiş öğrencilerle öğretmenlerini. Dikkatini çekmiş Hamdi Dinarlı Hoca'nın, sen niye okula gelmiyorsun diye sormuş. Göndermezler efendim, ben hizmetkarıyım yallı Yusuf'un. Yallı Yusuf da merhametsiz bir merhametsiz. Koca ağırı temizletir parmak kadar çocuğa, sık sık da dövermiş küçük Hamdi'yi. Dinlemiş Dinarlı Hoca küçük Hamdi'nin öyküsünü. Uzun boylu Dinarlı Hoca, sen çeşmeden su vereceksin yengene, ben de seni okutacağım demiş. Öyle de yapmış, okutmuş Hamdi'yi. Öğrenmiş Hamdi okumayı yazmayı. Onu yetim mektebine göndermiş, orada büyümüş. Hasan İzzettin Dinamo ile orada arkadaş olmuş. Sonra da köyün komünisti olmuş. Küfrettiğim, lanetle andığım 1970'lerden sonra birlikte hapis yaptığım Hamdi Konur hocamız işte bu adam.
5. ayrımın sonu. Sayfa 81.